Ayrım 20.
Sophie freske yeniden baktı. Mesih ile Magdalena'nın giysilerinin birbirlerinin aynadaki yansıması gibi olduğuna dikkatini çekerim. Teobing freskin ortasındaki iki figürü gösterdi. Sophie büyülenmişti. Elbette giysilerindeki renkler yer değiştirmişti. Mesih kırmızı bir elbise ile mavi harmani giyerken Magdalalı Meryem'in elbisesi mavi, harmanisi de kırmızıydı. Yin ve Yang. Teobing, daha da tuhaf olan kısmına gelecek olursak dedi, Mesih ile eşinin kalça kısmından birleşmiş olduğunu ve geriye doğru karşılıklı yaslanarak aralarında ters bir boşluk oluşturduklarını görürüz. Teobing henüz kontrollerin üzerinden geçmeden Sophie boşluğu görmüştü. Resmin odak noktasındaki şeklin su götürür yanı yoktu. Langdon'ın az önce kase, kadeh ve kadın rahmi için çizdiği sembolle aynıydı. Teobing son olarak dedi, eğer Mesih ile Magdalalı'ya insan gibi değil de kompozisyon unsurları olarak bakarsan başka bir biçimin ortaya çıktığını göreceksin. Durdu. Alfabedeki bir harf. Sophie ilk bakışta görmüştü. Harfi okumak onu olduğundan hafife almak gibi olacaktı. Birden Sophie'nin resimde görebildiği tek şey bu harf olmuştu. Resmin tam ortasında koskocaman kusursuz bir M harfi belirginleşiyordu. Teobing, tesadüf olamayacak kadar mükemmel öyle değil mi diye sordu. Sophie hayrete düşmüştü. Neden orada? Teobing omuzlarını sikti. Komplo teorisyenleri bu harfin matrimonyo ya da Magdalalı Meryem'i temsil ettiğini söylüyorlar. Doğrusunu istersen bundan hiç kimse emin değil. Emin olunan tek şey orada saklı duran M harfi. Kase ile ilgili sayısız eserde saklı bir M harfi vardır. Filigran olarak, resmin altında saklı olarak ya da kompozisyonda yanılsamalar yaratarak. Ama elbette en belirgin M harfi, Siyon tarikatının eski büyük üstadı Jean Cocteau'nun yaptığı Londra'daki sunağı süsleyen Parisli Meryem'inde görülür. Sophie aldığı bilgiyi düşünüp tarttı. Mesih'in Magdalalı ile olan evliliğinin kanıtı olduğu iddia edilemese de gizli M harflerinin merak uyandırıcı olduğunu itiraf etmeliyim. Üstü kitaplarla dolu yakındaki bir masaya doğru ilerleyen Teobing, hayır hayır dedi. Daha önce de söylediğim gibi Mesih ile Magdalalı Meryem'in evlilikleri tarihi tutanakların bir parçası. Kitap koleksiyonunu karıştırmaya başlamıştı. Ayrıca İsa'nın evli bir adam olması İncil'deki bekar İsa görüşünden çok daha mantıklı. Sophie neden diye sordu. Teobing kitaplarını karıştırırken konuşmayı kısa süreliğine devralan Langdon, çünkü Mesih bir Yahudiydi dedi. Ve o zamanlardaki sosyal kültür Yahudi bir erkeğin bekar kalmasını yasaklıyordu. Yahudi geleneklerine göre evlenmemek ayıptı. Yahudi bir babanın oğlu için uygun bir eş bulması zorunluydu. Eğer İsa evli olmasaydı İncil ayetleri bundan mutlaka bahseder ve normal olmayan bekarlığının bir açıklamasını yapardı. Teobing bulduğu koca bir kitabı kendine doğru çevirdi. Deri kaplı baskı dev bir atlas büyüklüğündeydi. Kapakta şöyle yazıyordu. Gnostik ilahileri. Teobing kapağı kaldırarak açtığında Langdon ile Sophie yanına gittiler. Sophie eski yazılardan alınmışa benzeyen büyütülmüş pasaj fotoğraflarını görebiliyordu. El yazısıyla yazılmış yırtık pırtık papirüsler. Eski dili tanımamıştı ama yan sayfada tercümeleri yazıyordu. Teobing, bunlar daha önce bahsettiğim Nag Hammadi ve Lut Gölü yazmaları dedi. En eski Hristiyan kayıtları, ne yazık ki İncil'deki ayetlerle uyuşmuyorlar. Kitabın orta kısmını açarak parmağıyla bir pasajı işaret etti. Filipos suresi başlamak için iyi bir yer. Sophie pasajı okudu. Ve kurtarıcının yoldaşı Magdalalı Meryem'dir. İsa onu tüm müritlerden daha fazla sever ve genellikle onu dudaklarından öperdi. Diğer müritler bu duruma içerler ve kınadıklarını ifade ederlerdi. Ona neden onu hepimizden daha fazla seviyorsun derlerdi. Okudukları Sophie'yi şaşırtmıştı ama kesin bir yargı uyandırmıyorlardı. Evlilik hakkında hiçbir şey söylemiyor. O contraire. İlk satırı gösteren Teobing gülümsedi. Herhangi bir Arami uzmanı sana o günlerde yoldaş kelimesinin eş anlamında kullanıldığını söyleyecektir. Langdon başını sallayarak onayladı. Sophie ilk satırı tekrar okudu ve kurtarıcının yoldaşı Magdalalı Meryem'dir. Teobing kitabı karıştırarak diğer pasajları gösterdi. Magdalalı ile Mesih'in romantik bir ilişkisi olduğunu gören Sophie oldukça şaşırmıştı. Pasajları okurken küçüklüğünde büyük babasının kapısını hışla çalan kızgın papazı hatırlamıştı. Kapıyı açan küçük Sophie'ye ters bir bakış fırlatan papaz, ''Burası Jacques Sonnier'in evi mi?'' diye sormuştu. ''Bu yazısı hakkında onunla konuşmak istiyorum.'' Papaz bir gazeteyi tutuyordu. Sophie büyük babasını çağırmış ve iki adam çalışma odasına girerek kapıyı kapatmışlardı. Büyük babam gazeteye bir şey mi yazdı? Sophie hemen mutfağa koşup sabah gazetesinin sayfalarını karıştırmaya başlamıştı. İkinci sayfadaki makalede büyük babasının ismini görmüştü, okudu. Sophie yazılan her şeyi anlayamamıştı ama sanki papazların baskısı altındaki Fransız hükümetinin Mesih'in Magdalalı Meryem isimli bir kadınla seviştiğini konu edinen İsa'nın Son Günahı adlı bir Amerikan sinema filmini yasakladığı anlatılıyordu. Büyük babası makalesinde kilisenin küstahlık yaptığını ve yasaklamakla hata ettiğini söylemişti. Papazın tepesinin attığına şaşırmamak gerekir diye düşündü Sophie. Bu pornografi, dine saygısızlık diye bağıran papaz çalışma odasından fırlayarak ön kapıya yönelmişti. Bunu nasıl onaylarsın? Bu Amerikalı Martin Scorsese Tanrı'ya küfrediyor. Kilise onun Fransa'da hiçbir şekilde isim yapmasına izin vermeyecek. Papaz dışarı çıkarken kapıyı arkasından çarparak kapatmıştı. Büyük babası mutfağa girdiğinde Sophie'nin elinde gazeteyle kaşlarını çattığını görmüştü. Hızlı davranmışsın. Sophie, sence İsa Mesih'in kız arkadaşı mı vardı? Hayır hayatım, ben kilise bize hangi fikirleri benimseyip benimsemeyeceğimizi dayatmamalı dedim. Mesih'in kız arkadaşı var mıydı? Büyük babası bir süre sessiz kalmıştı. Olsaydı çok mu kötü olurdu? Sophie düşündükten sonra omuzlarını silkmişti. Bence sakıncası yok. Sir Lake Diabing hala konuşuyordu. Seni Mesih ile Magdalalı Meryem'in birlikteliğine dair sayısız referansa sıkmayacağım. Modern tarihçiler bunu cılkını çıkartıncaya kadar araştırdılar. Yine de bir şeyi belirtmek isterim. Başka bir pasaj gösterdi. Bu Magdalalı Meryem suresinden. Sophie Magdalalı adını taşıyan bir sure olduğunu bilmiyordu. Metni okudu. Ve Petros dedi ki, kurtarıcı bizim bilgimiz olmayan bir şeyi gerçekten bir kadınla mı konuştu? Hepimiz şimdi o kadını mı dinleyeceğiz? O kadını bize tercih mi etti? Ve Levi cevap verdi. Petros, sen her zaman çabuk sinirlenen biri olmuşsundur. Şimdi senin o kadınla bir rakip gibi uğraştığını görüyorum. Eğer kurtarıcı onu değerli kılmışsa, sen kim oluyorsun da o kadını reddediyorsun? Elbette kurtarıcı o kadını çok iyi tanıyor. Onu bizden daha fazla sevmesinin nedeni bu. Tübing, bahsettikleri kadın dedi, Magdalalı Meryem. Petros onu kıskanıyordu. Mesih Meryem'i tercih ettiği için mi? Sadece bu değil. İşin ciddiyeti sevgiden çok daha büyüktü. Surenin bu kısmında Mesih'in yakında yakalanıp çarmıha gerileceğinden şüphe ettiği anlatılır. Bu yüzden Magdalalı Meryem'e kendisi öldükten sonra kilisesini nasıl devam ettireceğine dair talimatlar verir. Sonuç olarak Petros bir kadının arkasında ikinci sırada bulunmaktan ötürü hoşnutsuzluğunu dile getirir. Zannedersem Petros cinsiyet ayrımcılığı yapıyordu. Sophie duyduklarını kavramaya çalışıyordu. Bu Aziz Petros değil mi? Mesih'in kilisesini inşa ettiği kayalık. Aynı ama işin içinde bir bit yeniği var. Değiştirilememiş olan bu dizelere göre İsa, Hristiyan kilisesinin kuruluş direktiflerini Petros'a vermemişti. Verdiği kişi Magdalalı Meryem'di. Sophie ona baktı. Yani Hristiyan kilisesinin bir kadın tarafından devam ettirileceğini mi söylüyorsunuz? Plan buydu. İsa ilk feministti. Kilisesinin Magdalalı Meryem'e emanet edilmesini istemişti. Son akşam yemeğine işaret eden Langdon ve Petros'un bu konuda bir rahatsızlığı vardı dedi. Buradaki Petros, Da Vinci'nin onu Magdalalı Meryem'e duyduğu hislerin bilincinde olduğunu anlayabilirsin. Sophie'nin bir kez daha nutku tutulmuştu. Resimde Petros tehditkar bir şekilde Magdalalı Meryem'e doğru eğiliyor ve bıçak gibi tuttuğu eliyle onun boynunu kesiyormuş gibi yapıyordu. Kayalıklar bakiresindeki aynı tehditkar el hareketi. Petros'un yanındaki havarileri işaret eden Langdon ve burada dedi, biraz netameli gibi değil mi? Sophie gözlerini kısarak baktığında havarilerin arasından bir el çıktığını gördü. Bu el bir hançer mi tutuyor? Evet, yine de biraz garip. Eğer kolları sayarsan bu elin hiç kimseye ait olmadığını göreceksin. Vücudu yok, belirsiz. Sophie'nin aklı fazlasıyla karışmıştı. Affedersiniz, ben tüm bunların Magdalalı Meryem'i nasıl kutsal kase yaptığını hala anlayamadım. Tübing yeniden aha diye bağırdı. İşte asıl mesele de bu. Bir kez daha masaya dönerek geniş bir çizelge çıkarttı ve Sophie'nin önünü açtı. Ayrıntılı bir şecere görülüyordu. Çok az kişi Magdalalı Meryem'in İsa'nın sağ kolu olmasının yanı sıra zaten güçlü bir kadın olduğunu bilir. Sophie şimdi soy ağacının başlığını görebiliyordu. Benjamin ailesi. Soy ağacının üst kısımlarında bir yeri gösteren Tübing, Magdalalı Meryem burada dedi. Sophie şaşırmıştı. Benjamin hanedanından biri miydi? Tübing tamamen dedi. Magdalalı Meryem soylu biriydi. Ama ben Magdalalı Meryem'in fakir olduğu izlenimini edinmiştim. Tubing başını iki yana salladı. Güçlü aile bağlarının kanıtlarını yok etmek için Magdalalı'yı bir fahişe gibi tanıtmışlardı. Sophie kendini yeniden Langdon'a bakarken buldu. O da tekrar başını salladı. Sonra Tubing'e döndü. Peki ama Magdalalı Meryem'in soylu olmasının eski kilise için ne gibi bir sakıncası vardı? Britanyalı gülümsedi. Sevgili çocuğum, kiliseyi bu kadar kaygılandıran Magdalalı Meryem'in soylu olması değil, yine soylu bir kan taşıyan İsa ile birlikte olmasıydı. Bildiğin gibi Matta İncil'inde bize Mesih'in Davut hanedanından geldiği söylenir. Aynı zamanda Kral Süleyman'ın, Yahudi kralı, torunudur. İsa, güçlü Benjamin hanedanından biriyle evlenerek iki soylu kanı birbirine harmanlamış oldu. Böylece tahta yasal hak iddia edebilecek ve Süleyman zamanında olduğu gibi krallıkları canlandıracak potansiyel bir siyasi birlik yaratmıştı. Sophie sonunda onun bunu asıl konuya bağlayacağını sezinlemişti. Tubing şimdi heyecanlı görünüyordu. Kutsal kase efsanesi, asil kanı anlatan bir efsanedir. Kase hikayesinde bahsedilen İsa'nın kanı ile dolu olan kadeh, aslında Magdalalı Meryem'i anlatır. Mesih'in soylu neslini taşıyan kadın rahmini. Kelimeler Sophie'nin aklına kazınmadan önce balo salonunda yankılanarak geri dönmüş gibiydi. Magdalalı Meryem, İsa Mesih'in soylu neslini mi taşıyordu? Ama İsa'nın nasıl nesli olur? Onların... Durup Langdon'a baktı. Langdon tebessüm etti. Çocukları olmalıydı. Sophie donup kalmıştı. Tubing, şuraya bakın diye veryansın etti. İnsanlık tarihindeki en büyük örtbas buydu. İsa Mesih evlenmekle kalmamış, aynı zamanda baba olmuştu. Tatlım, Magdalalı Meryem kutsal kaseydi. İsa Mesih'in asil nesli ile o dolu olan kadehti, soyu taşıyan rahim ve kutsal meyvenin çıktığı üzüm bağıydı. Sophie kollarındaki tüylerin diken diken olduğunu hissediyordu. Ama bu kadar büyük bir sır bunca yıl boyunca nasıl saklı kalmış? Tubing, Tanrı aşkına dedi. Kesinlikle saklı tutulmadı. İsa Mesih'in soylu nesli tüm zamanların en çok anlatılan efsanesidir. Kutsal kase, Magdalalı Meryem'in hikayesi yüzyıllarca her türlü mecaz ve lisan kullanılarak avaz avaz dünyaya ilan edildi. Gözlerini açtığın anda onun hikayesini her yerde görebilirsin. Sophie, peki Sangreal belgeleri diye sordu. Onlar da Mesih'in soylu neslini ispatlıyorlar mı? Evet. O halde kutsal kase efsanesi tamamıyla soylu nesille ilgili. Tubing harfi harfine dedi. Sangreal kelimesi Sangreal'dan gelir ya da kutsal kaseden. Ama Sangreal kelimesinin en eski bölünme şekli farklıydı. Tubing bir müsvedde kağıdına yazarak Sophie'ye uzattı. Sophie onun yazdığını okudu. Sangreal. Sophie o anda tercümeyi fark etmişti. Sangreal aslında asil kan anlamına geliyordu. 59. New York'taki Lexington Caddesi'nde bulunan Opus Dei merkezinin lobisindeki erkek resepsiyon görevlisi telefonda Piskopos Aringarosa'nın sesini duyunca şaşırmıştı. İyi geceler efendim. Alışılmadık bir şekilde endişeli konuşan Piskopos, bana mesaj bırakın oldu mu diye sordu. Evet efendim, aradığınıza çok memnun oldum. Size dairenizden ulaşamadım. Yarım saat kadar önce acil bir telefon mesajı aldınız. Öyle mi? Aldığı haberle rahatlamış gibiydi. Arayan kişi ismini bıraktı mı? Hayır efendim, sadece bir numara. Santral numarayı verdi. Ülke kodu 33 mü? Fransa'nın kodu, öyle değil mi? Evet efendim. Paris arayan kişi onunla hemen bağlantı kurmanızın çok önemli olduğunu söyledi. Teşekkür ederim. Bu telefonu bekliyordum. Aringarosa görüşmeyi hemen bitirdi. Resepsiyon görevlisi ahizeyi yerleştirirken Aringarosa'nın telefon hattından neden cızırtılı sesler geldiğini merak etti. Piskopos'un günlük planı onun bu hafta sonu New York'ta olacağını gösteriyordu ama sesi dünyanın bir ucundan geliyor gibiydi. Resepsiyon görevlisi omuzlarını silkti. Piskopos Aringarosa son birkaç aydır oldukça tuhaf davranıyordu. Fiat Roma'daki Ciampino Charter Havaalanı'na yaklaşırken Aringarosa cep telefonum çekmemiş olmalı diye düşündü. Öğretmen bana ulaşmaya çalışıyordu. Aringarosa telefonu kaçırdığı için endişelenmekle beraber öğretmenin Opus Dei merkezini aramakta sakınca görmemesinden cesaret almıştı. Bu gece Paris'te işler yolunda gitmiş olmalı. Aringarosa numarayı çevirirken yakında Paris'te olacağı için heyecanlanıyordu. Şafak sökmeden ayak basmış olacağım. Aringarosa'nın kiraladığı uçak Fransa'ya gitmek için onu bekliyordu. Bu saatte ticari havayolu şirketlerini kullanmayı düşünemezdi. Özellikle de evrak çantasındakileri göz önünde bulundurduğunda. Hat çalmaya başlamıştı. Bir kadın sesi cevap verdi. Direction Centrale Police Jusquer. Aringarosa tereddüt etti. Bu beklenmedik bir şeydi. Ah evet, benden bu numarayı aramam istenmiş. Kadın, Oui, Edouard dedi. İsminiz? Alingaroza ismini verip vermemek konusunda kararsızdı. Fransız adli polisi mi? Kadın, isminiz Monsieur diye ısrar etti. Piskopos Manuel Alingaroza. Un moment. Hatta bir klik sesi duyuldu. Uzun bir bekleme süresinin ardından sert ve kaygılı sesiyle bir başka adam telefonu cevapladı. Piskopos, sonunda size ulaştığıma çok memnun oldum. Sizinle tartışmamız gereken pek çok konu var. 60. Sangreal. Sangreal. Sangreal. Asil kan. Kutsal kase. Hepsi iç içe geçmişti. Kutsal kase Magdalalı Meryem. İsa Mesih'in asil soyunun annesi. Sophie sessiz balo salonunda durup Robert Langdon'a bakarken yeni bir dalganın zihnini karıştırmaya başladığını hissediyordu. Tiabing ile Langdon bu gece masaya ne kadar delil koyarsa bulmaca o kadar belirsizleşiyordu. Bir kitap rafını karıştıran Tiabing, "Anlayacağın hayatım" dedi. Kutsal kase hakkındaki gerçeği dünyaya anlatmak isteyen tek kişi Leonardo değildi. İsa Mesih'in asil soyu çok sayıda tarihçi tarafından geniş kapsamlı biçimde anlatılmıştır. Parmağını düzinelerce kitabın üstünde gezdirdi. Başını yana eğen Sophie kitap isimlerine göz gezdirdi. Tapınakçı keşfi. İsa'nın gerçek kimliğinin gizli bekçileri. Kaymak taşı kavanozu taşıyan kadın. Magdalalı Meryem ve kutsal kase. Dizelerdeki tanrıça. Kutsal dişiyi geri istemek. Kitapların arasından kalın kapaklı, yırtık pırtık birini çıkarıp Sophie'ye uzatan Tiabing, en çok duyulanı bu olmalı dedi. Kapakta şöyle yazıyordu. Kutsal kan, kutsal kase. Alkışlanan uluslararası en çok satan. Sophie başını kaldırıp baktı. Uluslararası en çok satan mı? Ben bunu hiç duymadım. Sen daha küçüktün. 1980'lerde ortalığı fena halde karıştırmıştı. Bana göre yazarlar incelemelerinde bazı belirsiz boşluklar bırakmış ama temel iddiaları oldukça kuvvetli. Ayrıca sonunda İsa'nın bir nesli olduğu fikrini açığa çıkarmış oldular. Kilisenin bu kitaba tepkisi nasıl oldu? Elbette çok öfkelendiler. Ama bu beklenen bir şeydi. Her şeyden önce Vatikan bu sırrı 4. yüzyılda örtbas etmeye çalışmıştı. Haçlı seferlerinin bir sebebi de buydu. Bilgileri toplayıp yok etmek. Magdalalı Meryem'in eski kilisenin erkeklerine karşı oluşturduğu tehdit yıkıcıydı. Mesih'in kilise kurma görevini verdiği kadın olmakla kalmıyor, kilisenin yeni ilan ettiği ilahın aslında ölümlü nesiller dünyaya getirdiğinin fiziksel ispatını taşıyordu. Magdalalı Meryem'in gücüne karşı kendini korumak isteyen kilise onu bir fahişi olarak tanıttı ve İsa'nın onunla evlendiğine dair tüm delilleri sakladı. Böylece İsa'nın yaşayan varisleri bulunduğu ve ölümlü bir peygamber olduğunu iddia edecek kimse kalmayacaktı. Sophie başını sallayan Langdon'a baktı. Sophie bunu doğrulayan tarihi deliller oldukça sağlam. Tiabing, itiraf etmeliyim ki dedi. İddialar müthiş. Ama bu örtbas olayına başvurmak için kiliseyi harekete geçirecek güçlü unsurlar vardı. Halkın kan bağını öğrenmesi durumunda kilisenin sürekliliği mümkün değildi. Mesih'in bir çocuğunun var olması, İsa'nın tanrısallığına ve dolayısıyla kendini tanrı katına ulaşmanın ve cennet krallığına girmenin tek yolu olarak ilan eden Hristiyan kilisesine zarar verecekti. Aniden Tiabing'in kitaplarından birinin sırtını işaret eden Sophie, "Beş yapraklı gül" dedi. Gül ağacı kutunun üstündeki kabartmayla aynı desen. Langdon'a göz atan Tiabing sırıttı. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Yeniden Sophie'ye döndü. Bu tarikatın kase sembolüdür. Magdalalı Meryem. İsmi kilise tarafından yasaklandığı için onu pek çok gizli takma isimle andılar. Kadeh, kutsal kase ve gül. Durdu. Gülün, Venüs'ün beş köşeli yıldızı ve kılavuz pusula gülüyle bağları vardır. Bu arada gül kelimesi İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer pek çok dilde birbirine benzer. Langdon, gül diye ilave etti. Aynı zamanda Eros'un anagramıdır. Yunan cinsel aşk tanrısı. Tiabing konuşmaya devam ederken Sophie Langdon'a hayretle baktı. Gül daima dişi cinselliğinin en önemli sembolü olmuştur. İlkel tanrıça mezheplerinde beş yaprak dişi hayatının beş evresini temsil ederdi. Doğum, adet, annelik, menopoz ve ölüm. Modern çağlarda çiçek açan gülün kadınlıkla olan bağlarının çok daha görsel olduğu kabul edildi. Robert'a bir göz attı. Belki bunu simge bilimcimiz açıklayabilir. Robert tereddüt ediyordu. Fazlasıyla uzun sürmüştü. Tiabing, ah tanrım diye yakındı. Siz Amerikalılar fazlasıyla erdemlik taslıyorsunuz. Yeniden Sophie'ye baktı. Robert'ın gevelediği şey açmakta olan çiçeğin kadın cinsellik organına benzediği, insanoğlunun dünyaya adım attığı yüce çiçek. Georgia O'Keeffe'in resimlerini görmüşsen ne demek istediğimi anlarsın. Yeniden kitap rafını işaret eden Langdon, burada asıl konu dedi, tüm bu kitapların aynı tarihi iddiayı ispatladı. İsa bir babaydı. Sophie hala emin olamıyordu. Tübing, evet dedi ve Magdalalı Meryem onun asil soyunu taşıyan rahimdi. Siyon tarikatı günümüze kadar Magdalalı Meryem'e tanrıça, kutsal kase, gül ve ilahi anne olarak tapmıştır. Sophie'nin aklına yeniden bodrum katında gördüğü ayin gelmişti. Tübing, tarikata göre diğeri devam etti. Çarmıh olayı sırasında Magdalalı Meryem hamileydi. İsa'nın doğmamış çocuğunun güvenliği için kutsal topraklardan kaçmaktan başka çaresi yoktu. Kutsal topraklar Filistin. Mesih'in güvendiği amcası Arimatealı Yusuf'un yardımıyla Magdalalı Meryem o zamanlar gizlice Gaul olarak bilinen Fransa'ya gelmişti. Oradaki Yahudiler arasında kendine sığınacak güvenli bir yer buldu. Kızına doğum yaptığı yer burası, yani Fransa'ydı. İsmi Sara idi. Sophie başını kaldırıp baktı. Çocuğun ismini gerçekten biliyorlar mı? Bundan çok daha fazlası biliniyor. Yahudi koruyucular Magdalalı ile Sara'nın hayatlarını dikkatle inceleyip kaleme almışlardı. Magdalalı'nın çocuğunun Yahudi kralları Davut ve Süleyman soyundan geldiğini unutmamak gerekir. Bu yüzden Fransa'daki Yahudiler Magdalalı'nın kutsal asayeti olduğunu kabul ettiler ve ona soylu kralların atası olarak saygı gösterdiler. O dönemde sayısız alim Magdalalı Meryem'in Fransa'da geçirdiği günleri, Sara'nın doğumu ve gelecek kuşakların aile ağacı da dahil olmak üzere tarihsel bir dille yazmıştı. Sophie şaşkına dönmüştü. İsa Mesih'in soy ağacı mı var? Doğru. Ayrıca Sangreal belgelerinin köşe taşlarından biri olduğu düşünülüyor. İsa'nın ilk torunlarının tam şeceresi. Sophie, ama İsa'nın torunlarını yazan bir şecere varsa ne olacak yani diye sordu. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Tarihçiler doğruluğunu ispatlayamazlar. Tami kendi kendine güldü. İncil'in gerçekliğini ispatlayamayacakları gibi. Yani tarih daima kazananlar tarafından yazılır. İki kültür çarpıştığında kaybeden silinir ve tarih kitaplarını kazanan taraf yazar. Kendi davalarını yücelten ve kaybeden düşmanı küçük düşüren bir tarih. Napolyon bir zamanlar tarih üzerinde anlaşmaya varılan bir masaldan başka nedir ki demişti. Gülümsedi. Tarih yapısı itibariyle daima tek taraflı bir tutanaktır. Sophie hiç böyle düşünmemişti. Sangreal belgeleri İsa hikayesinin diğer yüzünü anlatır. Sonunda hikayenin hangi tarafına inanacağın imanına ve kişisel takdirine bağlıdır. Ama en azından bilgiler günümüze kadar gelmiştir. Sangreal belgeleri 10.000 sayfalık bilgi içerir. Sangreal hazinesinin görgü tanıkları 4 dev kasada taşındıklarını söylemişlerdir.